Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 39.
Alexey Karenin kendi kendine açıkça itiraf etmese bile içinden kocasının onurunu ve huzurunu kaçırdığı için Anna'nın acı çektiğini görmek istiyordu. Düello, boşanma ve ayrılma varsayımlarını yeniden inceledi. Sonra yine bir yana bıraktı. Sonunda bir tek çözüm yolu olduğuna inandı. Gerçeği herkesten gizlemek için karısını yanında alıkoyacak ve uygun görmemekle birlikte karısını cezalandırmak üzere birleşmelerini engellemek için her türlü yola başvuracaktı. Ailemizi içine düşürdüğü zor durumu inceledikten sonra hiç olmazsa dış görünüşüyle şu andaki durumun korunmasının herkesin çıkarına en uygun, kabul edilebilecek tek çare olduğunu, isteklerine boyun eğmesi yani sevgilisiyle tüm ilişkilerini kesmesi koşuluyla buna razı olduğunu söyleyeceğim ona. Bu kararı alır almaz Alexey Alexandrovich bunu daha önemli bir düşünceyle sağlamlaştırdı. Bu davranış yolunu benimserken dinin buyruklarına da uymuş olacağım. Bu kararımla suçlu kadını kovmuyor, tam tersine ona kendi kendini cezalandırma olanağı tanıyorum. Benim için ne kadar üzücü olsa da gücümün bir bölümünü kendisini kurtarmasına ve aydınlığa çıkmasına ayırıyorum. Alexey Alexandrovich içinden yanılmıyordu. Karısının üzerinde hiçbir manevi etkisi olamayacağını, ileri sürdüğü bütün bu kendini kurtarma girişimlerinin bir yalanla son bulacağını biliyordu. Bu deneyde bir kez olsun dinde bir dayanak noktası aramayı düşünmemişti. Ama şimdi kararın dinsel gereklere uyduğunu sanıyordu. Ve bu uygunluk onu hem sevindiriyor hem de rahatlatıyordu. Böylesine önemli bir konuda hiç kimsenin kendisini genel bir soğukluk ve kayıtsızlık ortamında bayrağını yükseklerde tuttuğu dinin kurallarına aykırı davranmakla suçlayamayacağını görmek ne kadar hoştu. Daha iyi düşününce bile Alexey Alexandrovich karısıyla ilişkisinin eskisi gibi olmaması için hiçbir neden göremiyordu. Ona karşı saygı gösteremezdi elbette ama karısı suçlu ve kendisine bağlı değil diye hiçbir şey yaşamını zorla alt üst edemezdi. Evet, her şeyi yatıştıran zaman geçecek ve ilişkilerimiz eskisi gibi olacak yeniden, diyordu kendi kendine. Ya da o, yaşantımın akışını bozmayacak biçimde yanımda kalacak. İsterse mutsuz olsun, olayların gereği böyle. Ama ben suçlu olmadığımdan acı çekmemeliyim. 14. Alexey Alexandrovich Petersburg'a gelirken kesin olarak kararını vermiş, karısına yazmayı düşündüğü mektubu aklında hazırlamıştı. Holde bakanlıktan gelen mektuplara ve kağıtlara bir göz attı ve tümünü çalışma odasına götürmelerini buyurdu. Atları çözsünler ve kimseyi içeri almasınlar dedi kapıcısının sorusuna. Özellikle son sözcüklere basarak keyfinin yerinde olduğunu belirtmek istiyordu. Alexey Alexandrovich çalışma odası boyunca iki kez gitti geldi ve oda hizmetçisinin az önce üzerinde mum yaktığı büyük masanın önünde durarak parmaklarını çatırdattı. Oturduğu birkaç kağıt aldı, onları masaya bıraktı, sonra dirseklerini masaya dayayıp başını hafifçe eğerek bir an düşündü, sonunda durmadan yazmaya başladı. Doğrudan karısına hitap etmiyor, Rusça'ya göre daha sıcak diye düşündüğü siz sözcüğünü kullanarak Fransızca yazıyordu. Son görüşmemizde bu konuşmayla ilgili olarak alacağım kararı size bildirmek niyetinde olduğumu açıklamıştım. İyice düşünüp taşındıktan sonra bu sözümü tutuyorum. Kararım şudur. Eski davranışlarınız nasıl olursa olsun, kutsal bir gücün bizi bağladığı bağları koparmaya hakkım olmadığını anladım. Aile, geçici heveslerle, istekle ya da eşlerden birinin hatası ile yıkılamaz. Bu yüzden yaşantımız eskisi gibi sürecek. Bu benim ve sizin ve oğlunuz için gereklidir. Pişman olduğunuza, daha da pişman olacağınıza, çok yakın gelecekte anlaşmazlığımızın nedenini köküyle söküp atarak geçmişi unutmakta bana yardım edeceğinize inanıyorum. Aksi halde sizi ve oğlunuzu nelerin beklediğini kolayca düşünebilirsiniz. Bundan sonraki görüşmemizde bütün bunları uzun uzun konuşmayı umuyorum. Zaten yaz mevsimi sona eriyor. Bu yüzden salı günü ya da daha sonra Petersburg'a dönmenizi rica ediyorum sizden. Bütün düzenlemeler yapılacaktır. Dönüşünüze özel bir önem verdiğimi size bildirmeliyim. Alexey Karenin. Not: Ekte harcamalarınız için gerek duyabileceğiniz para bulunmaktadır. Mektubunu yeniden okudu, hoşnut kaldı. Parayı düşündüğü için kendini özellikle kutluyordu. Kısacası içinde ne acımasız sözler, ne sitem, ne de bir zayıflık belirtisi vardı. Gelmesi için Anna'ya altından bir köprü kuruyordu. Mektubu katladı, üzerinden tek parça kocaman bir kağıt açacağı geçirerek düzeltti, içine parayı soktu ve hepsini zarfa yerleştirdi. Sonra her zaman lüks büro gereçlerine dokunmanın ona verdiği zevkle zili çaldı. Bu mektubu yarın köyde oturan Anna Karenina'ya götürmesi için postacıya vereceksin, dedi ayağa kalkarak. Peki, ekselans, çayınızı buraya mı getireyim? Alexey Alexandrovich çayını çalışma odasına getirdi. Ağır zarf açacağıyla oynayarak önünde bir lambayla okumaya başladı. Ögübünes kitabeleriyle ilgili Fransızca bir kitabın hazır durduğu koltuğa yaklaştı. Koltuğun üstündeki duvarda yaldızlı oval bir çerçeve içinde ünlü bir ressamın yaptığı Anna'nın çok güzel bir portresi asılıydı. Alexey Alexandrovich bu portreye baktı. Ne düşündüğü anlaşılmayan iki göz bakışına yanıt verdi. Bu gözlerde Anna'nın her şeyi açıkladığı akşam olduğu gibi küstahlıkla karışık bir alay ifadesi gördüğünü sandı. Kadının başına taktığı ve ressamın hayranlık verecek biçimde yaptığı dantel, kara saçlar, yüzük dolu parmakları olan güzel beyaz el, bütün bunlar Alexey Alexandrovich'i çok heyecanlandırıyor, ona küstah ve alaycıymış gibi görünüyordu. Portreye bir dakika baktı, sonra öylesine ürperdi ki dudakları titredi, bakışlarını çevirdi. Hemen koltuğa oturdu, kitabını açtı. Okumaya çalıştı ama tüm çabasına karşılık kısa süre önce kendini verdiği kitabelere ilgi duyamıyordu. Satırlara bakıyor, başka şeyi düşünüyordu. Ama karısını değil de son zamanlarda işlerinde ortaya çıkan ve o zamandan beri memurluk yaşamının başlıca uğraşı olan bir güçlüğü düşünüyordu. Karenin şu anda bu güçlüğü daha iyi aydınlatacağını anlıyordu. Az önce kafasında bütün sorunu çözebilecek ve düşmanlarını küçük düşürerek onu mesleğinde ilerletecek olan, ülke için büyük bir yarar sağlayacağından kuşku duymadığı bir ana düşünce doğmuştu. Hizmetçi ona çay getirip odadan çıkar çıkmaz Alexey Alexandrovich kalkıp çalışma masasına geçti. Sevincini belirten kibar bir gülümsemeyle günlük işlerin bulunduğu çantayı önüne koyarak bir kalem aldı ve karmaşık bir işi incelemeye başladı. İşin konusu şöyleydi. Devlet memuru olarak Alexey Alexandrovich'in yapısal özelliği onu sıradan bir memur olmaktan çıkaran ve başarısında olduğu kadar hırslı, inatçı, ne yapacağını bilen, namuslu, kendine güveren biri olmasında etken olan belirgin özelliği kırtasiyeciliğe karşı duyduğu büyük tiksintiydi. İşlerle doğrudan ilişki kurmak ve tutumlu davranmak için yazışmaları en aza indiriyordu. Oysa 2 Haziran'da toplanacak ünlü komisyonun gündeminde Zaraits eyaletindeki toprakların sulanması sorunu vardı. Bu sorun Alexey Alexandrovich'in yetkisinin içine giriyor ve harcamaların gereksizliğini, yönetimin durgunluğunu çarpıcı bir örneğini veriyordu. Alexey Alexandrovich'ten önceki yönetime kadar uzanan sorun gerçekten çok büyük paralara mal olmuş ve bu para boşuna harcanmıştı. Alexey Alexandrovich bakanlığa girer girmez bunu anladı ve işi ele almak istedi. Ama o zamanlar kendisine bakanlıkta yetinince güçlü hissetmiyor, bu işte çok kişinin çıkarı olduğunu ve serüvene atılmanın tedbirsizlik olacağını biliyordu. Ayrıca yapılacak başka işler de vardı. Yönetimin uyuşukluğu yüzünden eskiden yapıldığı gibi bu iş de savsakladı. Alexey Alexandrovich'in düşüncesine göre işin başka bir bakanlıkta eleştirilere yol açması haksızlıktı. Çünkü tüm bakanlıklarda bazı kibarlık kuralları gereğince hiç kimsenin açıklamaya cesaret edemediği çok daha açık rezaletler vardı. Şimdi de kendisine kızıyorlardı. O, Zaraits eyaletindeki tarlaların sulanması işlerini yürüten komisyonun çalışmalarını incelemek ve denetlemekle yükümlü bir komisyonun atanmasını isteyerek saldırganlara karşı koyuyordu. Buna karşılık kendisi de bu komisyon üyelerine çok sert davranıyordu. Ayrıca azınlıkların sorunları için özel bir komisyon istiyordu. Bu son sorun 2 Haziran'daki oturumda bir ara ortaya atılmış ve onu çok ivedi bir sorun olarak gören Alexey Alexandrovich tarafından heyecanla desteklenmişti. Sorun çeşitli bakanlıklar arasında tartışmalara neden oluyordu. Alexey Alexandrovich'e düşman olan bakanlık azınlıklarının durumunun çok iyi olduğunu, tasarlanan reformun onlara zarar verebileceğini ve bütün kusurun Alexey Alexandrovich'in bakanlığın yasaların öngördüğü önlemleri yerine getirmemesinde olduğunu kanıtlamak istiyordu. Bu suçlamalara yanıt olarak şunları önermek niyetindeydi Alexey Alexandrovich. 1. Azınlık topluluklarının sorunlarını yerinde incelemek üzere yeni bir komisyon atanması. 2. Bu durumun kurula sunulan resmi raporlarda görüldüğünden daha iyi olması durumunda bilginlerden oluşan yeni bir kurulun A. politik, B. yönetimsel, C. ekonomik, D. etnografik, E. parasal, F. dinsel yönlerden bu insanların içinde bulunduğu acı durumun nedenlerini incelemekle görevlendirilmesi. 3. Karşıt bakanlığın azınlık halkının içinde bulunduğu kötü koşulları iyileştirmek için son 10 yılda aldığı önlemleri açıklaması ve son olarak da komitece getirilen 5 Aralık 1883 tarih ve 1715 sayılı yazılardan anlaşıldığına göre bakanlığın yasanın 18 ve 36. maddelerinin ruhuna neden aykırı hareket ettiği konusunda bir açıklama istenmesi. Düşüncelerinin özetini hızlı hızlı yazarken Alexey Alexandrovich'in yüzü heyecanla kızarıyordu. Bir sayfayı doldurunca ayağa kalktı, zili çaldı ve kendisine gerekli olan bilgileri yollaması için büro şefine bir not yazdı. Sonra yıkanıp odasına geçti. Karısının portresine yine bir göz attı ve küçümsercesine gülümseyerek kaşlarını çattı. Kitabelerle ilgili kitabı yeniden eline aldı ve bu kez ilgisini çekti. Saat 11'de yatmaya gitti. Yatağa yatınca karısıyla yaptığı tartışmayı anımsadı ve bu kez durumu karamsar bulmadı. 15. Ronski durumlarının yanlış olduğunu söylediği zaman Anna inatla bunun aksini söylese bile ruhunun derinliklerinde bunun tüm çirkinliğini, tüm namussuzluğunu anlıyor, bu durumdan kurtulmak istiyordu. At yarışlarından kocasıyla dönerlerken heyecanlanarak ona her şeyi itiraf etmiş, bu itirafın verdiği acıya karşılık kendini rahatlamış hissetmişti. Kocasının gidişinden beri durmadan mutlu olduğunu, şu anda her şeyin açıklandığını ve artık saklamaya ve yalana gerek kalmadığını söyleyip duruyordu. Bundan böyle durumu tartışma götürmez biçimde belirginleşmişti. Belki önünde kötü günler olacaktı ama en azından yanlış anlamadan ve yalandan kurtulmuş oluyordu. İtirafının kocasına ve kendisine verdiği acının durumun belirginleşmesiyle giderileceğini düşünüyordu. Akşam Vronski'yi gördü ama durumun açıklığa kavuşması için ona söylemesi gerektiği halde kocasıyla arasında geçenlerden söz etmedi. Ertesi sabah uyanınca Anna'nın ilk düşüncesi kocasına söylemiş olduğu sözler oldu. Bu sözler ona öylesine iğrenç, öylesine tuhaf ve öylesine kaba geldi ki bunları söylemeye nasıl cesaret edebildiğini anlayamadı. Bunun doğuracağı sonuçları düşünmeyi bile göze alamıyordu. Ama sözcükler ağzından kaçıvermiş ve Alexey Alexandrovich de ses çıkarmadan gitmişti. Vronski'yi yeniden gördüm ve ona hiçbir şey demedim. Giderken onu çağırıp her şeyi söylemek istedim. Ama daha önce söyleyemeyişimi tuhaf bulmasından korktum. Bu korku ve sessizlik neden? Bu soruya yanıt olarak utançtan yüzü kızardı. Onu söylemekten alıkoyan şeyin utanç olduğunu anlıyordu. Bir akşam önce çok açık görünen durumu şu anda umutsuz gibi geliyordu ona. O zamana dek onursuz davrandığını aklına bile getirmeyen Anna bunu düşününce birden korkuya kapıldı. Kocasının alabileceği kararı anımsayınca en korkunç düşünceler aklına geldi. Her an kocasının kahyasının gelip onu evden kovacağını ve suçunu herkesin öğreneceğini düşündü. Bu şekilde kovulursa nereye gideceğini soruyordu kendi kendine. Yanıt bulamıyordu. Öte yandan Vronski'yi düşününce onun kendisine karşı olan aşkının çok fazla güçlü olmadığını ve kendisinden bıkmaya başladığını sanıyordu. Ona kendini zorla kabul ettiremezdi. Sonuçta Vronski'ye kin duyuyordu. Kocasına söylediği ve aklından çıkmayan bu sözleri herkesin içinde söylediğini, bunları herkesin duyduğunu sanıyordu. Çevresindeki insanların yüzüne bakmaya cesaret edemiyor, o da hizmetçisinden kaçıyor, oğlu ve dadısıyla karşılaşma korkusuyla dairesinden ayrılamıyordu bile. Sonunda uzun zamandır onu kapının yanından gözleyen oda hizmetçisi kendiliğinden içeri girmeye karar verdi. Anna kadının yüzüne soru sorarcasına baktı ve korkudan kızarıp bozardı. Hizmetçi zil çaldığını sandığını söyleyerek özür diledi. Bir mektupla bir giysi getiriyordu. Mektup Betsy'dendi. Betsy o sabah bir kroket partisi için Liza Merkalova ve Baroness Stolz ile hayranları Kaluzhinski ve yaşlı Stremov'u beklediğini anımsatıyordu. Geliniz, hiç değilse bir gelenek incelemesi yapmış olursunuz. Size güveniyorum, diyordu mektubun sonunda. Anna mektubu okudu, derin derin iç çekti. Hiçbir şey istemiyorum, dedi Anushka'ya. Git, hemen giyinip çıkacağım. Hiçbir şeye gereksinimim yok. Anushka çıktı ama Anna hemen süslenmeye başlamadı. Aynı durumda kolları sarkmış, başı eğik oturuyor, tüm bedeni uzun uzun ürperiyordu ara sıra. Bir şey yapmak, bir şey söylemek ister gibi görünüyordu. Durmadan "Tanrım, Tanrım" diyordu. Ama bu sözlerin ona göre hiçbir anlamı yoktu. Aldığı dinsel eğitim gereği inançları sağlam olmasına karşılık dinden yardım isteme düşüncesi Alexey Alexandrovich'ten yardım isteme düşüncesi kadar çılgınca görünüyordu ona. Anna yaşamasının nedeni olan şeyden vazgeçmedikçe dinden hiçbir şey bekleyemeyeceğini önceden biliyordu. Acı çekmesinin dışında ilk kez hissetmiş olduğu bu yeni ruh durumu yüzünden korkuya kapılıyordu. Gözler yorgun olduğunda eşyaların ikiye bölünmesi gibi ruhunda da her şey ikiye bölünmüştü sanki. Zaman zaman neden korktuğunu ya da neyi istediğini bilmiyordu. Şu andan mı, gelecekten mi, tam olarak neyi istiyordu, bilmiyordu bunu. Ah ne var sanki, dedi içinden. Başının iki yanında şiddetli bir acı hissetti.
Ayrım sonu.